be the best. I want to be the best. Simple as plain. That's why I play the game. But to be the best, you have to win. And that's what drives me.
Kayıt 143'ün 23. bölümüne hoş geldiniz. Ben Yiğit Uruzumcu. Bugün yanımda özel bir konuğum var. Bana hatta ilk shoutout'u yapan ikili oyun podcastinden Tancan Fümen var. Aynı zamanda aynı liseden mezun oldum. Ne oluyor? Liseden mezun olunca devredaş değil de başka bir şey var onun. Aklıma gelmedi şimdi.
Vallahi onu bak ben de bilemedim neydi o.
Güzel. Neyse, hoş geldin Tancan abi.
Hoş bulduk. Nasıl gidiyor? Nasıl dinlenmelerin? Memnun musun o kadar shoutout et?
Orkun abiyle yaptığım podcast'ten sonra biraz daha arttı ama hani 100 olunca böyle 100'ü geçtim, 3 haneler ulaştım deyip geçiyoruz işte. İyi, güzel, yeterli.
Ya
fazlası zarar.
Podcast ekosistemi ve dertleri adlı başka bir gün konuşursak zaten orada dertleşebiliriz. Oralar zor.
Tancan abiyle bu kaydı yapma nedenimiz sezon başında Tancan abi çok güzel bir yayın yapmıştı. Pek çok NBA taraftarını kendi Twitch yayınına çağırıp orada takımları yorumlamıştı taraftarlarla. Onlardan biri bendim. O kayıt ne yazık ki tarihe karışmış. O kaydı bulabilseydik çok güzel olacaktı. Onu evet, dinleyip daha net bir şekilde karşılaştırmak istiyordum ben. Hani nerelerde saçmalamışız, nerelerde güzel tahminler yapmışız vesaire diye. Tam şimdi sezon ortasına geldik artık. 40. maçını oynadı Lakers. Tam işte bir maç farklı yarısına geldik diyebiliriz. Lakers sezon başından ne bekliyorduk? Şu an ne gördük? Nerelerde daha iyi, nerelerde daha kötü? Ya da neler yapması lazım şampiyonluk yanında? Bunları konuşacağız. Sonra da soru cevapla bitireceğiz. O zaman direkt başlayalım abi. Sezon başı beklentilerin neydi Lakers'a bu transfer döneminden sonra?
Ya Lakers'ı aslında o programı az biraz hatırlıyorum. Kadroyu kurma şeklinden dolayı aslında biraz daha umutluyduk sanki. Çünkü şöyle geçen seneye göre o bütün 5 benzemezi bir araya doldurup sonra işte devamlı bir oyuncu peşinde koşup diğer oyuncuların daha moralinin bozulduğu bir yapıdan daha farklı bir şeyler olacağı belliydi. Ama ben şunu dediğimi hatırlıyorum. Bu takım ne kadar iyi savunma yapabilecek? Yani evet elimizde Green var şu an hani en net görünen hani forvet savunucusu diyelim. Avery Bradley geldi hani önceki yıllarda neredeydi ne yaptı Boston sonrası sakatlıkları vesaire derken bir silinmişti. Diğer oyuncuların ne yapacağı da çok net değildi. Hani elimizde işte herkesin abi çok iyi maç yapıyor diye yükseldiği Caruso dışında herkesin çok da net baktığı bir oyuncu yoktu aslında. Şimdi tabii ben Lakers taraftarının mutlu olmasını anlıyorum ki ben de Lakers'ı her zaman sevmişim. Yani bir taraftarlığım yok NBA'de. Ama her zaman da benim de çocukluğumda işte Kobe'ydi. Ne bileyim sonrasında Shaq'ti. Hatta ben sonra Paul Gasol hayranıydım yani. Hı-hı. Ama buna rağmen de her zaman da Lakers'ı ani fevri tavırlarından ve o bir türlü kimya ile ilgili yaşadığı sıkıntıları tutturamamasından dolayı hep de eleştirmişimdir. Kobe Shaq dönemleri falan da benzer şeyler yaşanıyordu. Ama Davis gelirken böyle bir şey yaşanmayacağını da düşünüyordum. Ama diğer oyuncuların ne yapacağını, savunmada ne vereceğini açıkçası ben hiç kestiremiyordum. Yani şu an kestiriyorum diyen varsa da helal olsun. Yani kahin gibi bir şey. Yani onları takdir ediyorum. Çünkü yani KCP abi çok iyi savunma yapacaktı sezonun bir noktasından sonra. İşte Alex Caruso acayip katkı verecekti. Quinn Cook şöyle olacaktı. Howard acayip hale gelecekti falan. Bunların ben hiçbirine inanmıyordum açıkçası. Ama gerçekten Lakers savunmayı inanılmaz iyi oturttuktan sonra kendi hücumunu da toparladı. Şimdi mesela bu loop'u bazen bence tek taraflı okuyoruz işte. Hücumdan savunmaya, savunmadan hücumaya besleme hep bir taraftan bir tarafa değil hep bir loop şeklindedir. Yani sen ne kadar iyi yapmaya başlarsan o devinim hızlanır senin de iğmen artar. Daha hızlı dönmeye başlar olup ve daha iyi oynarsın. Bunu Lakers bu sene çok iyi oturttu. Yani savunma hep üst seviyede. Mesela ligin istatistiklerine bakınca işte son iki hafta defensive statslarına bakıyorum mesela ligin ben her hafta başında. Şimdi Lakers standartta şu an genelde dördüncü savunmada ki bu garbage'lar falan temizlenmiş hali ya da işte daha tırt maçlar temizlenmiş hali. Son iki haftada ikinci sırada. Mesela arada bir örnek vereyim. Philadelphia genelde 6. sırada. Son iki haftada 18. sırada. Ya çok fazla takım dalgalanma yaşarken Lakers çok stabil kaldı. Ya benim sezon başına göre işte hani baktığımda en büyük başarı etkenim ve beni şaşırtan durum savunma.
Kesinlikle yani savunma cidden hani mesela isim olarak baktığında aslında güzel bir savunma çekirdeği vardı. Hani Avery Bradley, Danny Green bunların hepsi hatta Dwight Howard ne kadar hiçbirimizin beklentisi olmasa da Howard'dan sezon başında. Hepsi hani savunmada isim yapmış oyuncular. Aynı zamanda LeBron da kendinin verdiği zamanlarda iyi bir savunmacı. Davis zaten genç o kadroda en çok savunma beklentimiz olan adam zaten Davis'ti.
Evet.
Ama dediğim gibi sezon başında çok etkileyici bir savunmayla başladılar. Şimdi biraz daha düştü aslında sezon başına göre ama hala yani belli bir seviyede tutuyorlar o şeyi. Hani savunma seviyesini. Beni en çok şaşırtan herhalde şey oldu ya. Ben sezon başında bir benzetme yapmıştım kendi podcast'ımda şey demiştim. Clippers işte daha böyle savaşçı takımız biz işte halkın takımıyız modunda çıkıp böyle daha savaşçı oyuncular olarak savunma ağırlıklı oyuncular olarak bildiğimiz Kawhi Paul George ekledi. Hani karakterlerine uygun oyuncular ekledi. LeBron Davis de daha böyle Hollywood tarzı, daha böyle star şeyi olan hani aurası olan oyuncular ve Hollywood'a geldiler. Tam şey karakterler ve takım şeyleri uyuyor diyordum ama tam tersi oldu gördüğümüz sezon içinde. Lakers baya böyle şey her maç hani belli bir seviyenin altına hiç düşmeyen, sakat sakat da olsa, hasta da olsa oynayan falan böyle ve hiçbir maçta böyle rezil olmayan bir takım modunda şu ana kadar. O beni en çok şaşırttı. Hani her maçta yani biz ne kadar gömsek de ben çok gömüyorum bazen. Hani maç içinde çok kopuyorlar, bazı maçları hiç takmıyorlar desem de iş sıkıştığında yani kazanma zamanı geldiğinde her maçta hani maçı ortak olmayı neredeyse becerdiler. Bir tane LeBron oynamadı, Denver maçı vardı sadece. O maçta fark etti Lakers. Onun dışında her maçta acaba kazanabilir miyiz ışığı verdiler. Hani.
Ya aslında Lakers o sınavları gerçekten iyi verdi. O 4 maç üst üste kaybetmişti. Bir onu
Evet.
çıkarırsak Aralık sonuna doğru. Mesela ikilinin oynamadığı bir maçı da kazandılar.
Aynen Oklahoma maçı yakın
Aynen.
zamanda.
Ki Oklahoma'da kötü bir durumda değil ki. Ben Oklahoma'ya sene başında daha çok eleştiriyordum. Ona rağmen bu sınavları vermesi Lakers'ın iyi işaret. Ama tabii burada işte savunma derken stabil kalmasının en büyük nedeni de aslında bir oyuncu yani Davis. Şimdi şöyle bir bağlantı var savunmada. Tabii ki oyuncular birey olarak değil ki bireysel olarak sahada hep belli bir seviyenin üstünde, kağıt üstünde de geçmişinde belli savunma yapılarında yer almış ve bunda iyi iş çıkarmış oyuncu. İşte mesela Rondo'nun New Orleans dönemi savunma performansı mesela inanılmazdı. Tabii şu an o seviyede değil. Ya da işte dediğin gibi senin de Bradley'nin Boston dönemi savunma seviyesi inanılmazdı. Ama işte bunların hepsini bir araya getiren bütün yardım mekanizmasını bağlayan, çember savunmasını oluşturan, bunlar arasında da yine bağ kuran, işte biraz da hani hep Gobert örneği veriyoruz ya, yani Davis, Gobert'in yaptığı savunma etkisini yapıp bir de üzerine çok daha etkili bir hücum silahı olarak sahada. Yani Davis'in değeri çok çok çok yüksek. Ve böyle olunca oyuncular da rahat ediyor. Yani Lakers'ın bir tek geçiş savunmasını bir kenara bırakalım. Orada gerçekten çok zorlandıkları
Aynen.
maçlar, bölümler oluyor. Ama yarı sahada işte putbacklerde, oturmuş setlerde vesaire inanılmaz iyi savunma yapıyor. Mesela bunun en güzel örneğini işte Dallas maçlarında verdiler. Dallas'a yenildikten sonra ilk maçı saymıyorum kazandıkları maçı o biraz daha sıkıntılı bir maçtı. Sonraki maçların hepsinde ikinci şanstan sayı üreten Dallas'ın o bütün ekmeğini kestiler orada. İkinci şansların hepsini bitirdiler. Bence Lakers'ın iyi dikkat ettiği nokta biz iyi savunma yapalımdan çok rakiplerin bize karşı avantaj yaratabilecekleri bütün noktaları iyi belirleyelim ve bunları kesinlikle durduralımdı ve bütün oyuncular buna uyum sağlamış. KCP bile yani.
Herhalde burada biraz işte Frank Vogel'ı övmemiz gerekiyor. Gerçekten hani çok zor bir dönemde çok zor bir role atıldı. Fırlatıldı hatta biraz. Yanına Jason Kidd verildi. Zaten işte medyada böyle ikinci, üçüncü tercih falandı. Ty Lue'nun asistanı olacaktı bir anda koç oldu vesaire derken. Çok
Evet.
iyi bir iş çıkardı yani bu kadrodan bu kadar verim alması.
Ya Fogel evet, savunma tarafında işleri çözdü. Hücumda da bence şeyde de iyiler. Hani eskiden baktığımızda LeBron James'in sorun yaşama işte Blatt'la yaşadıkları ya da diğer coaching olaylarında yaşadıkları, Spoelstra döneminde yaşadıklarına bakınca hep konu aslında hücum tarafında kopuyor zaten. Ben hep şeyi söylerim. Yani evet LeBron James Tamam, muhtarı oranın, koçu vesaire her şeyi tamam ama LeBron James şeyle ilgilenmez. Abi savunmada şunu mu yapacağız? İşte kenardan kim gidecek, kim gelecek? Bunlarla uğraşacak değil. O hücumun ana kontrolünü elinde tutmak istiyor. Bununla da anlaşmışlar belli ki, bir sorun yok. Ama burada ufak sorun şu. Mesela hangi maçtı? Sanırım Clippers maçıydı. O Clippers maçını mükemmel götürdü Lakers. Neredeyse maçın hep önde götürdü. Bir tek 3. çeyrekten sonra biraz sallanmaya başladı. Son 3 dakikada falan skor etmekte inanılmaz zorlandı. Çünkü iş çok birebire kalmaya başladı. İşte öyle olunca da LeBron James ve Davis'in üretimi tamamen birebire dönüyor. Takım o yarı saha ahengini kaybediyor. Ha bu tabii ki abi, şimdi diyeceksin ki NBA'de bu böyle değil mi? Tabii ki böyle. Ama Davis'i işte Clippers gibi takımlar ya da işte daha iyi savunma yapan Denver gibi takımlar dışarı ittiği zaman LeBron James'in de etkinliği bitiyor. Yani çembere gideceği an açılıyor ama bu sefer de kısalar onun üstüne yükleniyor. Clippers 3 kişi değişerek savundu. Davis'i dışarı itti. Hücum tıkandı. Davis zaten dışarıdan berbat atıyor. Böyle olunca işte orada Fogel çözüm üretecek aklı olsa da belki de oyunculara bunu geçiremiyor. Ben bir tek orada eksik görüyorum. Ya da belki başka sorun var, bilmiyorum. Onu da çözerse Lakers inanılmaz bir hale gelecek zaten.
O maçta aslında hani tek bir maç üzerinden konuşmuş gibi olacağız ama o maçta en net problem şeydi ya. Kuzma o maçta ilk yarıda çok iyiydi işte. Zaten ilk
Evet.
çeyrekte oyunda ortak
19 mu
tutan adam
atmıştı?
falandı. Aha. Şeyi hatırlamıyorum ama galiba 19-60 olabilir ya. Yani. Maçı 24-25 ile falan tamamlamıştı.
İkinci yarı yoktu çünkü. Çok kötü
İkinci
oynadı.
çeyreği onun süre kısıtlaması falan filan da vardı biraz da. Orada şeye inisiyatif alabilirdi. İkinci çeyreğin sonunda mesela farkı açan 5, Davis, LeBron'un 4-5 olduğu Kuzma'nın hani Kuzma
Evet.
3-4-5 onların 3'ün olduğu 5'ti. KCP Green'in de guardlar olduğu. O 5
Evet.
aslında şu an Lakers'ın en umut veren ve maç kapatması gereken 5'i gibi duruyor. Ama bunu çok istikrarlı kullanmıyor takım. Özellikle Howard'ın ekstra performansı falan derken Davis'in 5 oynama şeyi baya böyle hayallerle kaldı gibi duruyor şu an. Benim mesela hani Lakers'la ilgili bir problem dersem yani bir yerde bizim bir şekilde McGee'nin sürelerini kısıp Howard'ı süreleri aynı kalabilir. O faul problemine girip zaten kendini kısıtlıyor biraz bazen. Davis'in daha çok 5 oynatmamız gerekiyor gibi geliyor bana. Çünkü dediğin gibi LeBron'un en alan açıldığı an Davis'in 5 olduğu an oluyor. Davis yani çok iyi şutör olmasa da açılıyor üçlüye kadar. Ya da devrilen adam oluyor. Bir şekilde hani Kuzma'yı koyduğunda oraya ne kadar elit şutör olmasa da o alan daha net açılıyor yani.
Zaten sorun şu orada. 4-5 uzun koyduğun zaman Davis'in yanına, bu sefer içerisi her zaman tıkalı oluyor. Davis de hareket alanı bulamıyor. Çok fazla sorun
Aynen.
yaşıyor. LeBron James de işte orada hareket alanı kısıtlanıyor. Ya zaten hep şey üzerinden planlanıyordu ya böyle işte. Abi Davis de LeBron James sağ tam işte full pick and roll abi işte. Hemen full pick and roll oynayamıyorsun öyle. Yani oradaki
Aynen.
hareket alanın çok kritik. Bir de rakipler abi işte diyorum şimdi Clippers Kawhi'yle savunuyor. Paul George'la savunuyor. Maçın sonunda da sana gidip Beverly'yi veriyor üstüne. LeBron James de insan yani, tamam hani dövdüler resmen adamı maç boyunca. Tamam yani ama işte senin bir tarafın buna direnmeye çalışırken diğer tarafta işte oradaki opsiyonlarını arttırman lazım. Yani Davis'i 5'e çektikleri anlar gerçekten senin dediğin gibi en rahatladıkları anlar. Bunları nasıl planlayacaklar ya da işte Howard zaten hani faul dışında da çok top kaybı yapmaya da müsait hücumda. Onu da orada kullanamıyorsun. Ya dışarıda çekemiyorsun. McGee'yi de çekemiyorsun. Orada bir
Daha niye
alternatifin de
yüzde
yok.
atıyorlar?
Ha değil
Ben
mi? Simmons'tan
Simmons'dan
iyiydi galiba değil mi? Simmons'tan iyi ben
Aynen.
Simmons. Evet.
İkisi de daha iyi şu an.
Rodman'ın üçlük attığındaki sevinçlerimiz geliyor aklıma. Böyle de dedelik yapayım.
Tam öyle ama ya. Çok aynı, bana da aynı şey çağrışım yapıyor şu an. Yani her görünüp ve Dwight Howard tam böyle şey artık iyice yaşlanmış veteran biraz da çirkef falan filan. Tam
Evet.
Rodman oldu.
Saçlar falan da havalı, değişik.
Aynen saçları da yaptı.
Peki sen bir Lakers taraftarı olarak yani savunmayı zaten ikimiz de övdük. Hücumda abi bence en net eksik şu dediğim bir şey var mı senin? Yani ki
Abi
Kuzma'yı bir kenara
çok
bırakıyorum.
net
Kuzma'yı ayrıca eleştireceğim.
çok net olan eksik şey abi işte hani hem LeBron'la hem de LeBron'un ayrı zamanda takımı yönetecek bir adamın olmaması. Hani LeBron mesela onu Rondo'ya veriyoruz o yükü, o sorumluluğu. Ama Rondo ile LeBron sahadayken evet topu Rondo LeBron elinden alıyor ve LeBron'u biraz dinlendiriyor ama çok bir katkısı olmuyor onun hani dinlenmesi dışında. LeBron'un dinlenmesi yine önemli saha içinde de. Onun dışında yani hem onunla oynayacak hem de onsuz takımı yönetebilecek. Topu da tamamen eline yapıştırmayacak ki diğer rol oyuncuları da biraz ritim yakalayabilsin. Rondo'nun en büyük eksiği bu aslında. Hani hep pasları üzerinden konuşuluyor ama Rondo'nun yanındaki oyuncuları nasıl ritim kaybettirdiği çok konuşulmuyor. Ki bence Kuzma'nın mesela düşüşündeki ana nedenlerden biri bu. Çünkü hani Lonzo çok eleştirilen bir guardtı ama iyi yaptığı bir şey vardı. O da topu hep hareketli tutması işte dağıtması, topu eline yapıştırmaması. O biraz kendi dribbling yeteneksizliğinin de etkisi var bunda. Ama hani en azından etrafındaki oyuncular biraz daha ritim sağlıyordu o şeyle. Ama Rondo ile Kuzma yan yana olduğunda Kuzma hiç ritim yakalayamıyor. Bulduğunda da fırsatı hemen potaya fırlatıyor yani bulduğu yerden. Yani benim o yüzden hani bu konuda çözüm bir çözüm bulamıyordum ben. Ta ki Darren Collison ruhani yolculuğundan gelişi çıkıp basketbol oynamaya karar verene kadar.
O iş ne oldu ya? Kesinleşti mi? En son düşünüyorlardı, uğraşıyorlardı falan. Bir net bir şey yok ama daha galiba.
Net bir şey yok hala ama Şubat'ta dönmesi bekleniyor. Hani bunun içinde net bir kaynak olmasa da böyle bir söylenti var. Hani Şubat'ta dönecek. Bu takas döneminin bitişine doğru dönecek deniyor. Yani Lakers, Clippers istiyor dendi. Hani bunların hepsi söylenti seviyesinde şu an ama geçen de DeMarcus Cousins'ın bir fotoğrafının altına yorum atmış falan. O Collison geliyor işte bak Cousins'la etkileşimde falan filan diye altına.
Like etmiş, şehir etmiş değil mi?
Aynen.
Gaza gelmişti. Ya bu dediklerine...
O yüzden...
Ya şey diyecektim. Bu dediklerini ben şöyle düşünüyordum. Geçen gün o aklıma geldi. Şimdi mesela Denver maçında da bunu Gary Harris'te çok yapıyor Denver. İşte Beverly ile yapıyor Clippers. LeBron James devam topla getirmekle uğraştığı için bir yandan da baskı yiyor. Aynısı mesela Doncic'e de yaptılar. Denver Doncic'e de fena yaptı. Onu fena parçaladılar orada. Şimdi bunu yapmak işte daha da yorgunluğunu arttırıyor. Cleveland dönemini düşünüyordum. Yani evet Kyrie'nin tırpancısı olarak orada LeBron James onu biraz daha kısıtlayıp o bütün aslında topla yapılacak o baskılardan çıkma, rakibi eksiltme gibi bütün ağır yükü yani efor sarf ettirecek yükü Kyrie'nin üstüne yakıp topu sonra alıp bütün yön vermeyi o zaman eline alıyordu. Ve bu onu çok rahatlatıyordu aslında ki o zaman daha gençti yani hani bu yaşına göre. Ki ona rağmen çok daha rahat ediyordu. Şimdi burada işte Lakers'ın ilk bu Kuzma Bogdanovic söylentisi çıktığında dedim daha net bir nokta atışı olamaz. Çünkü Bogdan gibi şut atabilecek, toplu oynayabilecek, asist yapabilecek, belli bir savunma standardını sahaya koyabilecek bir oyuncu. Aslında tam aradığı adam hatta o savunma rotasyonu içerisinde kendisinden bir tık uzunların bile karşısında biraz daha durabilir. Şimdi kanat savunma sorunu da var zaten ona da geliriz birazdan. Yani ama işte Kuzma'dan vazgeçmek mi geçmemek mi ya da işte Kuzma'yı gerçekten böyle bir takasın malzemesi edebilecek mi Lakers yoksa elini güçlü tutamayacak mı gibi durumlar da var. Ama Collison gelirse buna hiç de girmeyebilirler ya da başka şeylerin peşine gidebilirler. Belki daha farklı bir kanat oyuncusuyla Iguodala zaten hep masadaydı bu arada. O ne oldu bilmiyorum o işte. Yani Iguodala yatıyor şu an bir yerlerde. Ya öyle ya öyle bakınca yani LeBron James'in bu yükünü mutlaka almak zorunda bir noktada. Ya yani bunu Rondo alamayacak bu çok belli. Ya çok acayip bir şey olmazsa ki Rondo bu arada yani savunmada da eskisi gibi değil. Hücumda zaten bütün spacing'i mahvediyor. Sahayı okumada bazen çok zorlanıyor. Ya bir de uyumsuz. Yani mesela Kuzma'ya yaptı. Şimdi ben o maçı analizini yaptım. Hep o geliyor aklıma. Clippers maçı. Kuzma'ya yaptığı bir pas var. Kuzma kat ettiğinin farkında değil. Rondo attığı pasın farkında değil. Kafasına fırlatıyor falan. Böyle tuhaf tuhaf şeyler. Yani takım çok uyumsuz duruyor Rondo sahada olduğunda. O alternatif de yok. Bu sefer ne oluyor? İki tane şutör kısa, savunmacı kısayı tutalım. İşte Green'le Bradley sağa tutalım. LeBron James zaten topla oynayacak. Geri kalanları da çözeriz bir şekilde geliyor. Oraya bir alternatif şart şu anda görünen.
Yani aynen. Bogdanovic söylentisi çıktığında da bir şey olmuştum. Bir de o ilk söylenti çıktığında şeydi ya. Kings Kuzma ile ilgileniyor ama işte bunun içinde Bogdanovic çıkmaları gerektiğini de biliyorlar tarzı bir şey çıktı ama dedim ne oluyor? Kings ilgileniyor Kuzma ile falan. Çünkü hani şey olarak yani Kuzma'nın yeteneğini belirleştirdiği değil de bu Kings'in planlamasını biraz eleştiriyor. Yani Marvin Bagley varken orada Hani zaten savunması biraz problemli olabilecek, pozisyonu tam belirsiz bir arkadaş varken onun yanına daha böyle sağlam savunmacı forvetler falan almak lazım gibi geliyor bana. Oraya Kuzma da eklerlerse iyice kaotik bir yapıya dönüşür yani.
Divaç işte ya. Yani Divaç'ın bence kafası şöyle çalışıyor ya. Ben bu takımı kurdum. Artık pazarlayabilecek hamleler yapmadım. Ama Harrison Barnes'a da kontrat verdim. Galiba aptalım seviyesinden. İleri gidemiyor Divaç'ın. Yani kafası çok karışık. Ama veriyorlarsa, istiyorlarsa verin tabii. Kuzma'yı verince. Ya çünkü Kuzma evet yani kötü bir oyuncu değil asla. Yani şey anlaşılmasın, adam ne kadar kötü falan diye. Ama ya o kadar oyun aklı düşük ki... Bazı anlarda hücumda her şeyi mahvediyor ya. Böyle kat edeceği yere kafasına göre koşuyor. Hadi bakalım şimdi de şuraya koşayım. Dur bakayım şuradan bir şut atarım lan ben aslında, bir deneyeyim. İşte belki dediğin gibi hani o lan top bana az geliyor paniği de olabilir bu. Bazı oyuncularda olur. Artık sahaya girdim ben atacağım yeter lan falan paniği de olabilir. E şimdi rotasyonda Kuzma'yı tek başına bırakıp yanına 4 tane second ünitte de oynayamıyorsun çok fazla. Hep LeBron James'i Davis'ten birini, yani ikisi de sahadaysa birini tutması gerekiyor. E Kuzma bilmiyorum işte burada biraz daha inisiyatif alıp o beşlerle biraz daha kendini daha iyi ispat edebilse belki farklı olabilir. Ama işte bir şey dedikodu da çıktı. Sonra o da bir kaldı işte Kuzma'nın trainer'ı yok şöyle dedi. Yok işte LeBron James'e salladı falan filan muhabbetleri de çıktı. Ya bilmiyorum belki de orada daha mental bir sıkıntı da vardır Kuzma tarafında. Ama oynadığı zaman da görüyoruz oynuyor yani.
İyi hatırlattı onu. O Kuzma'nın trainer'ı diye geçen adam aslında aynı zamanda Kawhi'nin de trainer'ı. Ama bu şey aynen. Yani Kawhi'yi övüyor orada LeBron'a söver yani sallarken. Ve komik olan bana en komik gelen şey şu. Genel olarak Amerikan medyasının falan da laf ettiği bir şey var ki haklılar. Kuzma Lakers'ta olduğu için ekstra göz önüne çıkıyor her seferinde. Ama tabii, sen bile gidip Kawhi Leonard'ın trainer'ına Kuzma'nın trainer'ı diye lanse edersen biraz problemin parçası oluyorsun yani.
Tabii canım o zaten şey ya basının gazı. Her zaman olacak o. Lakers'ın ya abi işte niye Lakers bunu pozitife çeviriyor bir şekilde. New York ne yapsın? New York daha kötü. Lakers en azından ya işte mesela LeBron James'in Lakers'ta olması bu ağırlık açısından iyi. Ya yani muhtemelen böyle bir şey oldu. Ve konuşulduysa soyunma odasında Kuzma muhtemelen...
Konuşuldu. Basına kadar da yansıdı. Basında da şey oldu hani Kuzma da hani başkalarının söyleyeceklerini şeyleri kontrol edemem ama ben onunla yani LeBron'la konuştum falan filan hani bunu konuyu konuştuklarına dair haber çıktı zaten de.
Aynen konuşulmuştur yani.
Mesela şey de garip. Yani ben mesela Lakers taraftarı olduğum için LeBron'un daha gençliğinde sevmeyen birisi olarak hani LeBron'un takımların hep böyle bir draması vardır ve Lakers takımının da her zaman bir draması vardır. Hep bir kaotiktir o. Hani iyi giderken de kötü giderken de. Bu sene mesela beni şaşırtan şeylerden biri de bu. Hani hiç neredeyse bir drama yok Lakers'ta. Yani bir LeBron takımı için de çok draması düşük bir şey. Çünkü LeBron'un da hep draması var. İşte koçla mesela Mike Brown'la vardı zamanında. Ne bileyim işte bu şeyle de Mark Spoelstra ile olmuştu mesela.
Tabii.
Şeyle de olmuştu. Kevze tekrar geldiğinde işte Love depresyonda şu bu LeBron yüzünden diye saçma sapan şeyler vardı.
Evet,
Kyrie ile araları. Hep bir sıkıntı var. Mesela bu sezon beni en çok şaşırtan şeylerden biri de bu. Takım David o kadar Blatt iyi gitti ki hiç sıkıntı çıkmadı. Aynı David Blatt de vardı.
Ya işte o yüzden ona şey bence oradaki fikrim şu kesinlikle çok net bir anlaşma yapıldı ya. Yani koçta da LeBron James arasında da yönetimle de. Biraz da kan davası sezonu ya bu sizin için. Yani
aynen.
Ya, bu sene bizim artık İspat etmemiz gereken şey artık sahada lütfen dışarıda bir şeyle uğraşmayalım. Koç sen de savunmayı al, yükselt bizi, coştur, ağzımıza sıç ama hücumda da ipler bende ona göre. Sen artık orada diğer oyuncuları çözersine getirmiş biraz LeBron James. Bu anlaşma net olunca LeBron James'le takımındaysa oluyor. Şimdi mesela diğer tarafta hani rakiplere göre bakınca da bu Lakers'ın avantajını aslında bu bir avantaja döndü ilk kez yıllar sonra. Çünkü hep bu kaos yaratıp takımı ve aslında LeBron James'i de ve diğer yanındaki yıldız oyuncuları da aşağı çekiyordu. İşte Kyrie Irving'in ayrılması, Kevin Love'ın bunalımı, diğer oyuncularla yaşadıkları, geçen sene gençlerle yaşadıkları falan bunların hepsinin örneği. Bu sene ilk kez avantaja döndü. Çünkü çizgiler çok net belli. Diğer oyuncuların neredeyse evet belli bir kariyerleri olsa da hep böyle ötekileşmiş oyuncular gibi oradalar. Yeniden doğmak istiyorlar bilmem ne vesaire. Şimdi Clippers'a bakıyorsun. Çok ciddi bir uyum sorunu var. Dark Rivers'tan bundan dert yanıyor. Sahada oyuncular %100'ünü koymadığı için Bu uyumu yakalayamıyor. Denver'ın
Hı.
benzer başka sorunları var. Dallas zaten burada daha eksik. Şimdi rakiplere bakınca Milwaukee hariç, Milwaukee'de de ki çok uyumlu bir adam Antetokounmpo. Öyle o şekilde bir drama yaratmayacak bir adam ama yine de bir yerde su kaynatabilir. Ona rağmen her şey çok düzenli yürüyor artık. Herkes birbirine alıştı. Takımda da eski bir uyum var. Ama Lakers ilk kez bu diye drama çıkabilecek konuyu avantaja çevirdi ve bu işi çok iyi kotardı. Yani benim mesela hayatta sezon başında göremediğim bir konuydu bu. O yüzden
Hı-hı.
takdir ediyorum yani Lakers'ı ve LeBron James bu konuda.
O zaman biraz da birkaç birey üzerinden konuşalım. Mesela en şey, sen Kuzma demiştin. Kuzma için sezon başı beklentin neydi? Altında mı kaldı? Beklentilerinde mi, seviyesinde mi? Ne yaptı sence Kyle Kuzma şu ana kadar?
Ya Kuzma'da benim hiçbir zaman bir beklentim olmadı. Onu başta söyleyeyim. Yani Kuzma ilk geldiği sezonda yani bu tip heyecan verici oyuncuların ben genelde biraz daha koç gözüyle bakmaya çalışıyorum. Eski de bir koç olarak. Yani bu tip heyecan verici oyuncuların sahadaki aklı düşük olduğu zaman ben çok mutsuz oluyorum. Mesela bu konuda Kyrie'yi de ben her zaman eleştiriyorum. Kyrie gibi bir de akıllı bir adamın ekstradan aşırı yetenekli bir adamın takımı bu kadar aşağı çekebiliyor olması çok büyük mutsuzluk. Kuzma'da da o nedeni sinerji, kötü enerjiyi hissediyorsun. Yani adamın çok dağınıklığı bir yana takım uyumsuzluğu, ben zaten iyiyim bunu gösteririm size işte aman top bana geldi şöyle oldu. Ya hücumda da bakarız işte şuraya koşmayacağım mı? Aslı sahayı oyunu okumama hep ezber üzerinden oynamaktan da oluyor bunlar. Bunları pek beceremediği için ben hep ilk başta da yükselmiyordum. Ama bu sene ben şunu bekliyordum açıkçası Kuzma'dan. Yani tek beklentim o olabilir. Ya diğer gençler gitti. Artık sana bu takımda bir güven var. En azından sahaya çıktığında daha stabil bir görüntü çizebilirsin. Savunmada çok daha istekli olabilirsin. Ya adam ya kaç sene oldu hala savunmada yardım getirmeyi öğrenemedi. Ya bu gerçekten çok da zor değil. Evet zor ama çok da zor değil. Yapabileceğin bir şey ya. Biraz kafanı koyman, oyunu okumanla halledebileceğin şeyler. Ama artık bunlar bana batıyor. Ha ama artık bir çıkış yakalar mı? Hücumun her zaman bir seviyede tutar. Ona inanıyorum ama savunması ben hiç umutlu değilim orada bir noktaya getirebileceğini.
Yani Kuzma'nın savunmasıyla ilgili benim en çok gözüme çarpan şey şu. Hani bazen eforu da veriyor. Cidden uğraşıyor, çabalıyor. Bazen doğru rotasyonu yaptığını da görürüm. Ama en büyük problem doğru rotasyonu yapsa bile o kadar zayıf ki hani üzerinden bitiriyorlar. Omuzu koyup geçiyorlar.
Tabii
İçinden
çok
geçiyorlar.
çok
Hani çok
yumuşak.
güçsüz yani. O rahatsız ediyor beni. Yoksa yani bazen geçen her bir maç vardı böyle garip bir şekilde işte pick and roll'larda forvetten çember yardımına falan gelip birkaç pozisyon kesmişliği bile var. Dedim vay ama hani o kadar güçsüz ki arada yapabiliyor. Yani denk gelince yapabiliyor. Öyle istikrarlı bir şekilde onu bekleyemiyorsun Kuzma'dan. Ki bu
Kes.
takımda daha çok göze batıyor bu.
Peki
Çünkü
evet.
cidden iyi bir savunma
Aynen bu kadar yükseleceğini belki o da düşünmüyordu. Ya idare ederiz
takımı.
falan deyince oğlum takım çok iyi savunmacı oldu ne yapacağız lan diye bir panik olmuştur yani.
Bir de sezona sakat girdi vesaire derken bir türlü rolünü bulamadı. Bir de şu McGee ile Howard'ın bu kadar yüksek süreler alması, hani Davis'in neredeyse hiç 5 oynamaması da onun 3-4 numarada olacağı süreleri doğal olarak kıstı. Çünkü Davis 4'e kaydı, LeBron 3'e kaydı falan derken onun alabileceği sürelerden çok yeniyor şu an. Yani bir tek Kuzma ile ilgili umut verici şey Davis'in olmadığı maçlarda genel olarak iyi oynadı. Yani skor fırsatı bulduğunda o ritmi yakalayabiliyor. Yani o
Evet.
top 10-15 şuttan fazla kullan, yani en azından 10-15 arası şut kullanma hakkı olduğu hissini alması lazım bir şekilde. Ya 30 dakika süre alması lazım ama o kadar almıyor. O yüzden çok ritim yakalayamıyor gibi gözüküyor bana.
Zaten öyle bir serzenişi de oldu galiba. Benim daha çok atmam lazım ritim için falan diye de. Yani
Aynen.
bunlar takımın hücum yaratma potansiyeliyle ilgili. Aslında Kuzma'nın daha da büyük getireceği bir artı bu seneki o hızlı oyunu da iyi oynuyor aslında Lakers. Geçiş ve fast breakleri. Orada daha da faydalı olabilir. Ki Caruso ile beraber hepten patlayabilirler. İşte biraz ritmini bulması lazım. Ama bak mesela sen şey demiştin başta işte Davis, LeBron James, Kuzma, işte Green, KCP ya da işte X ya da Bradley ya da Green Bradley neyse o beşli oynarken matchup tarafında işte zaten sorun başlıyor. Ama şöyle bir artısı var Kuzma'nın. Daha tepe takımlar ki Clippers bunu yaptı, Denver da biraz yaptı. Dallas denedi pek beceremedi. LeBron James'i genelde savunmada pick and roll sonrası almaya çalışıyor. İşte Kawhi hep bunun üzerine gitti. Çünkü LeBron James orada biraz daha zorlanıyor. Hani karşısında ayakları hele hızlı bir adam varsa daha da zorlanabiliyor. Orada biraz Davis'e çok yük biniyor. İşte Kuzma da orada bu gücü koyamıyor. Şimdi LeBron James'in üstüne gidince Kuzma'nın da o yardımları zayıflamaya başlıyor. Ya Kuzma'lı bir 5 yapmaya çalıştığında aslında ana sorun matchup sorunu oluyor. LeBron James
Aynen.
de düşük çünkü orada. Bunu nasıl çözerler? Bir takasla mı çözerler? Ya Kuzma da tabii şeyle dememek lazım. Abi, bu adam da sonuçta 24 yaşında. Hemen de vazgeçme. Şimdi geçen sene bu kadar tantanın içinde bu çocuğa güvendin. Aslında buna bir özgüven de aşıladın. Ama bilmiyorum, çok aradayım ya. Yani imkan olursa da takaslarım herhalde Kuzma'yı.
Yani kimin için olduğu önemli işte. Mesela Bogdanovic olsa ki o benim o senaryo çok kafama yatmamıştı. Çünkü Bogdanovic bu yaz serbest kalacak. Ama
Evet.
hani serbest kalsa ne olacak? Restricted free agent. İmzalarsın sonra takaslarsın. Eğer 2021 kepi açmak için diye düşünüp o şeye de uydum. Hani ama gerçekten daha artı hani eksikliğimizi kapatacak bir oyuncu olması lazım. Bogdanovic olursa olur. Ama hani
Aynen.
onun dışında böyle çok da bir şey yok. Çünkü Kuzma'nın kontratı 2 milyon olduğu için onu takaslaması çok zor.
Evet.
Eskiden hep sene başında hep şeyde bakıyorduk. KCP ile birleştirip takaslarız diyorduk. Ben artık KCP'nin takas edilmemesi gerektiğini düşündüğüm için son deli gibi şut atıyor şu an. Bir ara böyle bir ilk geldiği zaman böyle bir performansı vardı son 2-3 ayda. Hatta ben KCP'yi böyle ilk podcastlerimde başladığımda savunuyordum. Abi iyi şutör aslında bak %40'la atmıştı falan filan diyordum. Sonra geçen sene çok hayal kırıklığı yaşattı. Ondan sonra gömmeye başladım ben KCP'yi. Ama dediğim gibi KCP'nin kontratı artık böyle hadi takaslansın kontratı değil yani at takasa kurtul kontratı değil. Gerçekten iyi katkı veriyor. Şutörlüğüyle, savunmasıyla, guard savunmasıyla. O yüzden bilmiyorum çok takas olasılığı bana da gözükmüyor ya.
Bu sene 8 mi alıyor değil mi o?
Hep
İyi
8
ya.
alıyor.
Yani kelepir ya. Ya gerçi Dinwiddie'nin 10-12 civarı aldığı bir ligde
Ay onlar
yüksek gibi de
çok kelepir.
olabilir. Ya Dinwiddie nasıl
Kalite
bağladılar o
olarak.
fiyata ya? Ben inanamıyorum yani. Hala aklım almıyor. Resmen kandırdılar adamı. Sahibinden oyuncusu gibi kandırdılar vallahi. Yani KCP tarafında sana katılacağımı hiç düşünmezdim ya. Gerçekten geçen sene ve ondan önceki yıllar ki hatta bak bizim şey muhabbet de var. İkili oyun için fantasy kurarken işte KCP'nin alınabilecek bir oyuncu olduğunu ben şey yapıyordum işte. Yani en azından şutu var. Belli bir seviye yüzde de şut verecek falan. O sene berbat oynamıştı. Herkes bana küfür etti. Adamı önerdin ne hale geldi diye. Şimdi bakınca evet yani KCP biraz daha eski haline geldi ya. En azından şu an köşe şutunda hatta inanılmaz bir seviyede. Ligin geneline bakabileceğim bir istatistik aradım bulamadım yüzde ve deneme olarak ama şu an çok çok iyi bir seviyede yani.
Şu an lig genelinde ilk 10'da falan olması lazım. Hemen bakacağım kontrol etmek için de. Üçlük yüzdesinde yani.
Ha %4'ler. Ben özellikle köşeye baktım. Köşe yüzdesinde çok ilginç bir yerdeydi yani.
12.'ymiş. Ah, Sviatosla Mikhailuk 14. Ağlıyorum şu an.
Bak takımda sana bir on-off istatistiği vereyim. Köşe üçlüğünde artı 10.5 şu anda KCP. Bunlar clinic the
Tabii
glass
çok
istatistikleri. Çok rafine bir de bu bak. Hiçbir garbage yok yani bunda. Ya çok ekstra pozitif bir şey bu yani. Ligin
Yok
genelinin
zaten
de çok üstünde.
sezon başında ben böyle küçük maçlarda istatistik kasıyor falan diyordum. Çünkü öyle olmuştu başlarda biraz. Hani kötü maçlar koptuğunda bizim maç kopardığımız anlarda falan atıyordu. Sonra bir anda San Antonio maçıydı galiba. O maçta böyle kritik şutlar atmaya başladı. Oradan sonra durmadı. Hele Bradley sakatlandıktan sonra böyle %46 ile falan atıyor üçlü. Bradley sakatlanıp ilk 5'e geçtikten sonra hiç yani. Böyle yani bu kadar ne bileyim Curry boş kaldığında bu kadar güveniyorum anca yani. Öyle bir seviyeye geldi derim.
Yok, kesinlikle
İnanılmaz.
çok iyi. Yani Lakers özelinde bakıyorum şu anda. Mesela KCP açık ara önde on-off'ta. LeBron James ikinci sırada artı 5 veriyor. Yani düşün LeBron James kaç saatten köşe üçlü deniyor. Üçüncü de Davis. Yani o kadar açık ara önde ki KCP takımda şu an en kıymetli adam oldu bir anda. Ki Beverly falan düşünüyorum orada. Clippers'ta ne kadar acı çektirdi yani o köşe şutlarında. Çok zorlanan takım var orada. Yani şu an KCP bir anda o 8 milyonu 20 milyon yaptı ya cebine attı yani. Ya tabii şey teorik olarak söylüyorum.
Önceki 30 milyonun hakkını anca veriyor işte
Evet. O
verdiğimiz.
arayı kapatıyor diyelim aynen.
onun dışında benim o gün konuştuğumuz konularda hatırladıklarımdan biri şeydi. Sen Rondo sakatlanır abi zaten. Eline bir şeyler olur. Oynamaz evet, demiştin. Evet. Ben olarak elinden sakatlanıyor. Bire sakatlandı.
Aynen. Devamlı bir yerine ya eli kırılır ya parmağı hoplar. Ne bileyim kası çeker falan. Normal. Beklediğim gibi oldu Rondo.
Aynen. O tam şey oldu yani. Bir de şey hatırlıyorum. Peki Caruso'dan beklentim var mı demiştin. Ben de yedek bir gard olarak iş yapabilir falan diyordum. Ve benim beklentimi çok aştı zaten. Genel olarak herkesin beklentisini aştığını düşünüyorum. Bir meme'den herif iyi bir rotasyon parçasına dönüştü. Sen ne düşünüyorsun Caruso'nun performansı hakkında?
Ya bunu kabul ediyorum. Hani Caruso'nun rotasyon parçası olarak zaten doğal bir durum bu. Ben biraz işi geyiğe vuruyordum sezon başında. Çünkü şöyleydi abi, bana şöyle geliyordu. Abi Caruso bu sene ilk 5 çıkar 20 ortalama yapar değil mi falan. Oha ne diyorsunuz oğlum? Ya şöyleydi bak, yani Caruso takımı çekecek falan öyle bakılıyordu. Oğlum yıldız ya, patlayacak abi adam, sen anlamıyorsun falan seviyesi bir şeydi. Ben de bununla dalga geçiyordum doğal olarak. Caruso abi dur tamam evet yani kötü bir adam değil, çok atletik biliyorum, çok güzel gözüküyor, estetik falan, ama onun yapacağı iş aslında başka şeylerdi ve bunu yaptı. İşte Lakers'ın second unit'te de geçiş hücumu temposunu korudu, geriye koşmasını, ki çok büyük sorunlar yaşıyor bunda Lakers, onu geri getirdi. Ki burada bak Howard da faydalı mesela, yani geriye hı-hı koşmada bu iki oyuncunun patlayıcılığı çok işe yarıyor. Kuzma da burada ekstra katkı sağlıyor. Aslında bu, ondan dedim demin. Hani Kuzma bu oyuncularla second unit'le çok daha rahat atıp rahat savunma yapabilir. Biraz daha buna adapte olsa, oradaki sinerji artsa daha da faydalı olacaklar zaten. Caruso burada kesinlikle çok faydalı oldu. O da rolünü biliyor zaten. Gereksiz bir hype'a da bürünmedi. Yani bazı oyuncular da öyle bir hype'a bürünür ya. Tamam abi ben, ki Magic bile yaşadı bunu bir dönem. Öyle bir hype'a da bürünmedi. Mis gibi işini yapıyor yani. Şu anda daha da fazlasını beklemeye gerek yok Caruso'dan.
Bence çok ideal rolünü buldu. Hatta şey şaşırtıcı biraz. Frank Vogel benim mesela Vogel'a öveceğim en net konulardan biri bu. Ben Caruso'nun bu kadar süre almasını asla beklemiyordum. Yani Caruso iyi oynasa bile Caruso olduğu için, yani o undrafted işte beyaz, tamam atletik matletik iyi savunmacı ama bir tanınmışlığı yok. İşte Rondo, Bradley gibi oyuncular varken kadroda iyi oynasa bile onlardan üzerine yazmayacağını düşünüyordum. Ama maç sonlarında yazıyor. Hatta garip bir istatistik vardı. Yani beni çok şaşırtan. Şey, son çeyreklerde artı eksi de en yüksek olan oyuncu Caruso şu an.
Evet evet, normal bu. Çok normal. Ben de şeye bakıyordum şimdi tekrar. Transition savunması ve yarı saha savunmasına bakıyordum. Hücumla beraber bunların, yani ikisini bir karşılaştırınca o loop içinde o kadar faydalı ki adam. Mesela şeyi çok iyi yapıyor. Topu, bak bunu LeBron James de çok iyi yapıyor bu sene. Top ters taraftan, yani güçlü taraftan zayıf tarafa dönerken ters forvetle topun arasına çok iyi giriyor bu oyuncular. Bunu zaten Caruso atletik olduğu için tepede çok iyi yapıyor. LeBron James de daha alt köşedeki oyuncuya çok iyi yapıyor. Oraları işte biraz şeyle çözdüler. Yani biz savunmada çok hızlı olmayabiliriz. Aklımız yüksek olmayabilir ama yerimizi doğru korursak, space'i doğru ayarlarsak bu işi çözeriz'i de anlamışlar. Bu da hani yine Fogel'ın katkısı kesinlikle. Oyuncuları doğru konumlandığı zaman, ki Caruso bunun en büyük örneği, on-off'ta falan çok fark ettiriyor yani. Özellikle de dediğim gibi maç sonlarında ve belki işte devre sonlarında, 3. çeyrek sonları, ki Lakers'ın kırılma çeyreğiydi 3. çeyrek bu sene. Bunlar da çok büyük fayda sağladı. Hem savunmada hem hücumda.
Aynı zamanda işte enerji de katıyor. Yani direkt Howard'la ikisi net katıyor, ki buradan Howard'a geçeceğim. O programı yaptığımızda Howard Lakers'a gelmiş mi? Tam hatırlamıyorum. Gelmiş olabilir.
Geldi, gelmek üzere falan da herhalde de gelmişti. Evet.
Yani Howard'dan hiçbir beklentim yoktu. Ve o kadar etkileyici bir geri dönüş hikayesi oldu ki Howard'ın, ki hani sadece böyle tebrik ediyorum. Ne yazık ki şey, hani 2013'te o ayrılışında ve tam böyle Lakers'ın o çöküş dönemin başlangıcı olduğu için yani Howard'a asla bir sevgi duymayacağım. Ama kesinlikle saygı duyuyorum şu an gösterdiği performans. Cidden hani şeye dönüştü ya, neredeyse hiç post-up kullanmıyor. Zaten şut yüzdesini anlayabiliyorsun onu. %70'lerin evet, üzerinde hala. Hani hiç top kullanmıyor bomboş kalmadığı sürece. İnanılmaz uyumlu. Hani sen ne düşünüyorsun Howard'ın performansında şu ana kadar?
Abi işte eski Oak Boomer'lardan Carmelo, işte Derrick Rose, ne bileyim bu tarz oyuncuların ben şeyinden çok sıkılıyorum. Bak yeteneklerini falan tartışmayacağım. Ama biz hala yıldızız. En iyisi biziz. 30 top kullanmalıyız. Çıldıracağız. İşte aklınız gitmedi. Bize her şeyi vermelisiniz. Zihniyetinden çıkamadıkça hep çırpındılar. Ha, Derrick Rose bunu bir noktada kırdı. Carmelo yine bir şeyler yapıyor. Evet, yani ona girmeyeceğim. Ama Howard kesinlikle ve kesinlikle mental olarak bunu çok iyi aştı ya. Ya ben de hiç beklemiyordum. Yani Howard Lakers'a geldi. İyi okey herhalde bir şeyler oynar. Hani çok umurumda değil. Ben çok da katkı veremez diyordum. Ama hani katkı kısmını sadece sayısal olmadığını çok iyi kanıtladı bu mental değişimle. Ve şu an hani birçok takımın yine KCP gibi ulan Howard bizde olsa aslında var ya kenardan getirirdik ne güzel olurdu diyebileceği bir hale getirdi kendini. Yani tebrikler gerçekten hani geçen sene birkaç skandal yaşadı. Zaten devamlı sakatlıklarla uğraştı geçmiş yıllarda. İşte bu sene de bir de ekstra zayıflayıp geldi. Vücudu daha farklı bir hale geldi. O mentaliteyi değiştirebilmiş olması bilmiyorum. Belki bir yaşam koçuyla falan mı çalıştı artık? Neyse bunu diğer oyuncular başaramayan oyuncular bence Howard'dan örnek alabilir bunu ya. Helal olsun yani. Bu mental değişim çok önemliydi.
Aynen, hani genelde her yaz herkes mental değişimler, işte fiziksel değişimler yaşıyor ya, hani o yüzden
Evet.
genel olarak ben de öyle bakmıştım biraz. Ama hani hem ben çünkü çok fazla doğal olarak Charlotte maçları falan izlemedim Howard orada oynarken, ama izlediğimde highlightlarını vesaire gördüğüm şey, iyi oynadığı maçlarda yine posttan ürettiği, tam sıçrayamadığı, çok blok koyamadığı, ki blok ortalamaları genel olarak düşmüştü vesaire.
Evet.
Ve hani o atletizminin yerinde olmadığı net gözüküyordu, böyle daha katı duruyordu sahada. Hani daha bir ağırdı hareketleri. Şu an çok uçuyor yani sahada. Böyle saçma sapan smaçlar falan vuruyor. Neredeyse işte hani 11, 10, 2011 versiyonu falan dönmüş gibi. Yani onun bir tık altı tabii ki de. Hani çok etkilendim ya genel olarak göster performanstan şu an. Ve
Ya
rolünü
şey
çok iyi biliyor zaten. O çok
rolüne
garip.
gelecektim. Mesela Davis dedik ya işte Davis zaten hani tekrar konuşmaya gerek yok. Davis gittiği anda çıktığı anda boyalı alandan evet hani alanı koruma olarak McGee ve Howard Davis'in yapabildiğini yapamıyor ama çemberi korumak olarak oradaki giren herkesi pataklamak olarak acayip bir iş yapıyor. Zaten ikisi toplam şu an 3.2 blok yapıyor ya. Yani ikisi bir Davis çember savunmasını sayısal olarak sağlayabiliyor. Ama alanı
Aynen.
savunamıyorlar. O başka bir konu. O biraz daha zor bir şey zaten. Ama helal olsun yani. Bu da çok değerli işte. Mesela şu an Boston bunu bulamıyor. Ne bileyim Philadelphia Embiid de bunu yapamıyor ya da rotasyonu da yapamıyor. Benzer bir sorun playofflar geldiğinde geçen sene de yaşamıştı. Antetokounmpo'yu 5'e çekmediği sürece Milwaukee'de yaşayacak. Ama Lakers burada çok net 2 adım öne geçti yani bu performansla.
O zaman buradan da şeye geçelim. Hani Lakers'ın eksiklerine ve buralara yapabilecekleri hamleleri kısmına geçelim. Sence Lakers'ın eksikleri neler? Hani bu yolda hani şimdi Lakers artık Batı birincisi, neredeyse yarısını bitirdik. Hatta tam yarısını bitirdiğimizde. Ve NBA ikincisi durumda. Şu an şampiyonluğun favorilerinden biri olarak gözüküyor. Sence eksikleri neler ve nasıl kapatabilirler bu eksikleri?
Bir sayısal eksikliklere bakalım önce istersen oyuncu bazında. Yani ben yine de bir iyi bir kanat savunması gerektiğini düşünüyorum. Iguodala alabilirse tabii süper. Zaten kısa konusunu konuştuk. Hem rotasyonun parçası olacak. Topu rahat net getirecek ve hani kayıpsız bir şekilde LeBron James'e ve diğer takım arkadaşına second unit'te de aktarabilecek. İşte Bogdanovic tarzı belki. Darren Collison gelirse keza mantıklı. O tarz bir oyuncu. Onun dışında hani sayısal çok bir eksiklik var mı? Ya yani sakatlık olmazsa evet yok. Ama bunu da şundan söyleyebiliyorum şu anda. KCP'nin formundan dolayı söyleyebiliyorum. Şimdi Avery Bradley bir standartta, Green bir standartta. KCP eğer bu forma gelmeseydi bir tane de olan artık bir tane de şutör mü baksalar derdim ama kısa gelecek oyuncu zaten bu şuta ekstra katkı verebilecek bir oyuncu olursa o da oradaki sıkıntıları kapatacak ama net bir sıkıntı yok KCP yüzünden. Yani sayısal çok bir eksik görmüyorum şu anda. Tek sorun biraz daha saha içi tarafında. LeBron James'in savunması playoff'ta ne seviyede kalacak? İşte Kuzma kafasını ne kadar verebilecek? Ve Davis umarım sakatlanmaz artık adam yani en 30 vurduğu maçta bile 38 dakika oynuyor ya. Yani onu
Öyle
nasıl
yani yapacak.
çözeceğiz? Nasıl çözecekler? Orası biraz sıkıntılı. Yani birkaç artık biraz feda etmek lazım gibi geliyor bana. Hani maç verilecekse de verilsin. aman Davis'e bir şey olmasın korkusunu ben yaşıyorum. Tabii ki hani şey demek istemiyorum, aman dinlendirilsin işte load management da değil derdim. Hani bir şey olmasın bu adama ya, ben ondan korkuyorum.
Bu arada bak, Davis sakatlık demişken şey aklıma geldi. Normalde hiçbir sakatlığa tıbbi terimlerle neredeyse açıklamazlardı işte. Knee soreness, yok hamstring
Evet.
bilmem ne, tightness. Adam kıçını zemine vurdu. Her yerde gluteus maximus
Herkes
bulge.
korkuyor. Abi bir şey oldu, ne oldu bilmiyorum işte, Maximus
Bildiğin şey, popo kası zedelenmesi yani.
sen de tabii doktorsun, şimdi daha da gülüyorsun değil mi bunlara
Ya
böyle?
ben şey gülüyorum işte, hani o doğru bir terim ama asla kullanılmayan terimin popo dememek için böyle kullanılması çok komik geldi.
S-Bruce'da
S
geçti mi? S-Sornus galiba. Ne oldu? Götü kasılmışım. Böyle deyince tabii kötü duruyor.
kötü düşmüştü ama ya bu. Orada da
Evet.
yani Davis'e zaten her hafta oluyor. Yani hep söyleniyordu. Ben çok fazla New Orleans Pelicans maçı izlemediğim için şey yapmıyordum onu. Anından takip etmiyordum. Hani haftada bir acaba Davis sakatlanacak mı? Sakatlandı mı? Yaşıyoruz. Bir ayağa kayıyor, bir şey oluyor. Dizi esniyor. Bir
Evet.
elini bir yere çarpıyor. Bir omzunu tutuyor. İşte geçen işte kıçı üstüne düştü Randall'la çarpışıp.
Biraz şey
Ben
adam tabii
playoff'lara.
Davis. Ah ayağım acıdı falan. Bir adamı ya böyle
Aynen.
biraz. O da var. O camlık var biraz.
Dengesiz ya. Camlık dışında dengesiz bile yani. O sonradan
Kesinlikle.
uzamış ya.
Evet.
Hani sonra kesin onun etkisi var. Yani gerçekten çok absürt şeyler yapıyor ve vücudu kontrol edemiyor bazen. Hani
O biraz var
uzuvlarını.
evet. Dizleri ve böyle üst tarafının böyle ahengi biraz tuhaf onun. Ama işte mesela Davis demişken her şeyi söyleyecektim, bir de eksik. Ya eksik de değil işte, o yine sert maçlarda yaşayabilecekleri bir sorun. İşte son bölümdeki skor üretememe sıkıntısı, çok birebir kalmaları. Mesela burada şey sorunu da oluyor savunma tarafında. Mesela Davis Kava'yı savundu bir bölüm. O çok iyi savundu bu arada. Yani yukarıda
Aynen.
da çok iyi kaldı. Ama abi işte Davis'i de oraya verdin mi? Hele de 5'e aldıysan Davis'i, biraz da ondan alamıyorlar. Arkada bu sefer kimse kalmıyor ya. O çok kötü oluyor. Yani bu da bir sorun olabilir. Orada da işte o 4-5 dengesini yanında McGee mi olacak, Howard mı olacak? Kuzma orada iyi bir savunmacı olsa diyecek, dersin ki ya tamam hani Kuzma'yı kullanabiliriz. LeBron James de orada zayıf kalabiliyor. Kuzma da zayıf zaten. İşte orada biraz yük dağılımı olacak. Onu çözmeleri gerekir. Özellikle de
Yani o eşleşme
Davis'teki savunma.
üzerinden bakarsak çok ilginç olacak. Nasıl
Evet.
yapacağı bu okulun cidden. Yani zaten biraz bahsettik isimlerden de işte Bogdanovic dedikoduları vardı bu ekleme için ki Kuzma'nın verdiğimizde yanına hani eğer Cook gibi adamlar falan verip böyle ikinci turlarla falan bir şekilde alabilirsek çünkü takas edecek hiçbir şekilde bir birinci tur draft hakkı yok Lakers'ın.
Yok.
Öyle bir hamle yapılabilir. Hem şutör şeyini biraz daha çözer. Bogdanovic Kuzma'dan daha net bir şutör. Hem de topla yaratıcı rolünü de biraz üstlenebilecek bir adam ki zaten Kings'de bunu yapıyor
Evet,
kenardan gelip.
Üstünür. Üstünür.
Aynen.
Evet.
Darren Collison keza kesinlikle istediğim bir adam ama Darren Collison gelirse bir soru işareti var. Hani Rondo varken Rondo'nun da kadrodan çıkarılmayacağını varsayıyorum doğal olarak. Bu kadar işte takımla iç içeyken LeBron'un, Davis'in hepsinin kankasıyken Rondo'yu komple kesemezsin gibi geliyor bana Collison gelse bile. Ne yazık ki o biraz soru işareti. Sen ne düşünüyorsun abi? Direkt keser mi Rondo'nun
Ya 20 dakika oynuyor şu an galiba. 20 dakika
sürelerini?
oynamaz da 12 dakika oynar yani. Caruso
İşte.
biraz daha belki etkilenebilir. Paylaştırabilir, kesebilir. Ama tabii Caruso'yu da kesmek savunmada sıkıntı. Çok zor karar ama Collison gelirse bence Rondo onlara düşer ya. Çok da Caruso'dan vereceklerini zannetmiyorum. Onlara düşmesi de lazım. Yani takımı aşağı çekiyor. Yani formu böyle gidecekse en azından. Arttıramayacaksa. Ha tabii şunu da net kabul ediyoruz bu arada. Yani etmemek de gerekir. Tabii Collins nasıl dönecek bilmiyoruz.
Tabii
Yani,
ki.
şeyde Dean'e vermişti en son galiba kendini. Bilmiyorum ne durumda şu an. Kafası uyuşmuş olabilir biraz yani.
Onun dışında işte Iguodala hep geçen isim ama Iguodala'da Memphis'le ilişkisi nasıl sonuçlanacak? Memphis onu takaslayıp bir draft hakkı alabilecek mi? Çok aday da yok. En net aday bana Dallas gibi gözüküyordu. Hem öyle bir kontrat verebilecek hem de draft hakkı verebilecek. Ama Dallas tarafından da bunu düşünmediklerine dair şeyler haberler çıkmıştı en son. Hani o yüzden çok bilmiyorum o nasıl olacak.
Bir de işte Denver, şu an hani Denver borsa... düşünüyordu bir de galiba ya. Denver da masadaydı bir ara orası için.
Denver da kimi verecek ya yani kontrat olarak?
Valla ben olsam çıkabilirim oradan ya birkaç kişi. Onların elinde adam çok. Bir de şimdi çok Porter adam. Junior, Porter Junior da devreye girdi. Orada kesin birinden çıkabilirler ya. Çok da koymaz onlara bu arada.
Kalar kısa olacak da.
Kimden? Duyar sesin kesildi.
Plumlee'den çıkıp, Plumlee'den çıkıp Jeremy Grant'i daha çok kullansalar güzel olacak aslında da.
Yani Plumlee biraz daha tabii 5 backup'ı yapıyorlar. Ama tabii yok hiç de beraber oynadığı an ne kadar var. Çok da
oynuyor ya çok kötü.
Ya bir... oynuyor da. Ya bu arada Plumlee iyi ya. Ya şey olarak iyi. Yani adamın ben inanamadığım şekilde pas yeteneği gelişti. Ya yok hiç de oynuyor herhalde. Öğrendi bu işleri. O yüzden hani bir backup'ı var. Orada biraz daha şeyin yolunu şey diğer abinin adı neydi? Ay adını unuttum. 4 numaranın adı. Ya yani Millsap tıkıyor aslında orayı biraz da.
Aynen.
Ona karar vermeye lazım.
Yok, bildiğim kadarıyla şu an.
Nasıl?
Bizim Denver'lı arkadaş var. O çok övüyor Millsap'ın performansını. O yüzden şu an Millsap de bildiğim kadarıyla iyi oynuyor yani.
Millsap iyi. Ya sakatlığı var da Millsap zaten abi şeyde yine kimsenin çok dikkat etmediği çok ciddi bir savunma etkisi var ya. Yani Grant'in patlayıcı savunma etkisi çok okey. Yani çok iyi. Ama Millsap'in savunma aklı çok başka. Biraz orada Melli tadında. Yani Fenerbahçe'nin Melli'ye verdiği savunma katkısı seviyesinde bir katkı veriyor. Çok gizli bir katkı veriyor yani.
Bir de işte son olarak böyle hani şu an boşta olan ve böyle iddialı takımlarda oynamış, geçmiş olan oyuncular olarak hani biraz daha işte LeBron'un oyuncuları bunlar. Tam şey Shumpert'lar, Jeff Green'ler falan var şu an boşta hani.
Evet.
Belki...
J.R. Smith var.
Abi J.R. Smith'de gerçekten yani Lakers tarihi bütün hepsini toplamış olur herhalde bu tarz oyuncuların.
Aa, çok üzücü Tom yani.
Adımın işte Nick Young'la herkes oynadı bizde. Lance Stevenson'lar hepsi oynadı o tarz adamların.
Evet ya. Neyse en azından Carmelo'yu almadınız ya. O da bir yer. Onu da alabilirdiniz.
Alsaydık Redemption Season diye onu da gezdirirlerdi.
Değil mi? Şey aman ya. Sirk gibi değil mi böyle iyice? Abi hadi aynen. Gezdiriyoruz. Bu da bizim ayı emekli oluyor diye.
Ben mesela şeye de biraz olabilirim mi acaba diye bakmaya başladım. O Detroit'te de böyle Drummond'u takaslasak mı diye şey yapıyorlar ya.
Evet,
o
evet.
Senaryo Rose'dan da çıkabilirler mi acaba diye böyle izliyorum orayı.
Ha bak Rose işte evet Cleveland'da. Bak Cleveland'da bu kafaya gelseydi o sene çok faydalı olacaktı ya. O kafaya gelemedi. Detroit ve Minnesota ile öncesinde tabii geldi de. Şu an olabilir. Şu an olabilir. Ama iki sene önce olsa çok kötüydü.
Buradan da soru cevaba geçelim. İkişer üçer sormuş genelde arkadaşlar. Onların teker teker şey yapacağım. Fatih'in sorusu Caruso ikili oyun oynamayı nereden öğrendi demiş. Abi bilmiyorum ama iyi öğrenmiş.
Ya ikili oyun oynamak aslında senin partnerinle ilgili bir şey. Yani iki partner de birbirini iyi tanıdığı zaman işte tam screen'den sonra hangi anda devriliyor? Screen'i hangi açıyla getiriyor? Mesela bugün bir tane video dönüyordu. Çok güzeldi o. Pau Gasol sevgimi hatırlattı bana. Kobe ile Pau Gasol'ün bir konuşması 45 saniye falan. Sağ içinde bir pozisyonu gösteriyor. Pik oynayacaklar. Pau Gasol böyle kafasıyla işaret ediyor. Kobe okey diyor. Oynuyorlar. Gasol çat diye bitiriyor. Çok da kritik
pozisyonu.
Muhtemelen o maçtı sanırım. Yani işte partnerinle ilişkin çok kritik. Şimdi anladığım kadarıyla zaten Caruso genel olarak uzunları çok iyi hızlı anlayan, uyumlu, akıllı bir adam olduğu için o konuyu çözüyor. Mesela Rondo ile oynamak da kolay o açıdan. Çünkü Rondo da akıllı bir adam. Hemen işte Howard şuradan gelir. Maggie böyle devrilir. Ya zaten Davis de evet ben çift taraflı da oynatabilirim. İşte pop-up da yapabilir falan. Hepsine dikkat edebiliyor. Bu oyuncu zekasıyla ve partnerlerin uyumuyla ilgili. Ya Caruso'nun bu tarz oyuncuların bunları öğrenmesi kolay. Sadece gözlemle bile oyuncuların saha içindeki hareketlerini gözlemle bile çözebilirler yani.
Bence basketbolda mesela underrated bir şey var, yetenek var. Reaksiyon süresi. Onu çok şey yapmıyor. Yani arttırıp
çok önemli.
Antrenmanlar yapıyorlar da genelde altyapılara çok dikkat edildiğini düşünmediğim bir şey.
Bizde yani hiç yok canım, sıfır.
Yani Caruso mesela bence en özel şeylerden biri o. Mesela ben Lonzo'nun da o yüzden seviyordum. Yani Lonzo'nun reaksiyon süresi, çevresini fark etme süresi inanılmaz iyi olduğu için beğendiğim oyunculardan biriydi. İkinci sorusu, Davis'le LeBron daha çok dinlenmeli mi ki? Sen bu konuda çok bahsediyorsun podcast'inde. O yüzden sana direkt yönlendireyim abi. Ne düşünüyorsun?
Bence kesinlikle dinlenmeliler ya. Yani evet, ikisi de eminim ki kendilerini çok iyi hissediyorlardır. Ama rakipler dinleniyor. Yani Antetokounmpo hariç herkes dinleniyor. Ve ya Jokic bile bu sene... pardon. Ya Jokic bile bu sene yatıyor ya. Takılıyor yani. Aynen. Jokic. Bir maç bakıyorum böyle hiç oynamamış. 5 top falan atmış. Hiç umrunda değil yani. Sağda duruyor ama oynamıyor yani bazı anlarda. Ama dinlenmek zorundalar ya. Rakipleri bu kadar dinleniyorken ben çekiniyorum yani bir sıkıntı çıkacak diye.
Yani sezon sonuna kadar getirebilirlerse rahat bir şekilde, aslında Nisan ayı tam dinlenme ayı olacak zaten. Çünkü en zor, son zor süreci Lakers'ın Mart'ta olacak. Mart'ta baya böyle 8-9 maçlık arka arkaya taş gibi takımlarla oynuyor Lakers. Orada da biraz şey avantajı var. Çoğuna evinde denk gelecek. Öyle bir avantajı var ama hani Nisan'da baya boş bir fikstür var. Zaten oraya kadar artık şeyler de belli olmuş olur. Kimle eşleşeceksin, kimler gelecek, farklar açılacak vesaire, galibiyet, mağlubiyet farkları.
Bence tabii sıralama maçları olur onlar zaten artık.
Nisan'da net dinlenecek bu takım ama şu mesela Oklahoma City maçı da biraz gösterdi ki hani o risk alınabilir bazı maçlarda, en azından süreleri kısılsın, diğer rol oyuncuların süreleri artsın vesaire, tabii. Onlar zaten yeterince farklı açıldı şu an.
Abi evet, benim derdim o zaten. Gidip Clippers'a dinlensin demiyorum. Suns'a dinlensin, Cavaliers'a dinlensin, işte OKC'ye dinlensin, bunlara dinlensin abi. Yani çok sıkıntı yok. Biraz da bu şeyi de arttırır aslında. Hem Kuzma'ya da ritim verirsin, diğer oyuncuların da güvenini arttırır ki maç kazandı. Bu çok iyi bir sınavdı Lakers için, Oklahoma maçı. Yapabilirler yani. En azından tek tek bile yapabilirler.
Son olarak da Fatih'in sorusu, Kuzma, LeBron, Davis aynı beşte yer alınacağız, nasıl daha iyi oynarlar demiş. Bence bu soru, asıl soru bu üçlü yan yana ne zaman oynayacaklar olmalı. Çünkü gerçekten hiç yan yana oynamıyorlar neredeyse. Bu biraz şeyle alakalı, dediğim gibi daha önce bahsettiğim gibi 5 numaraların, Howard'ın, McGee'nin çok süre alması. Bu yüzden bazen birkaç kere gördüm Kuzma'nın 2 oynadığı, LeBron'un 3 oynadığı, Davis'in 4 oynadığı 5'ler falan sahada bulundu. Ki onlar bile artı eksiyle iyi reytingler yaptılar. Ama bence asıl problem Davis'in çok 5 oynamaması şu an ya. Sen ne düşünüyorsun abi?
Lakers tarafında evet, yani biraz konuştuk zaten aslında yayın içinde. Lakers tarafında zaten genel o savunmayı korumak için bu 5'i nasıl entegre edeceksin yanındaki ikiliyle beraber, 3'ün yanına. Ama benim ana derdim burada rakip matchup'ı. Yani biraz yine koç gözüyle bakacağım. Rakibin matchup'ına göre bu üçlüyü hangi takımlara karşı kullanabilirsin? Mesela Clippers'a kullanabilir misin? Çünkü bir 5 sağdayken, dediğin gibi yani 5 numara Howard ya da McGee sağdayken, Kuzma'nın 2-3'e kadar ineceği ya da 3'te kalabileceği alternatiflerde bile karşında Paul George, Kawhi, Lou Williams, Harrell falan olacak. Yani böyle olunca rakip çok önemli. Oynayabilir Lakers ama Vogel'ın dikkat edeceği konu kesinlikle matchup'lar olacaktır. Sadece kendi açısından bakmayacaktır yani buna.
Onun dışında Ayberk'in sorusu, Kuzma'nın takas muhabbetleri üstüne oynadığı maçlar sonrası Lakers başta yaptığı tespite mi güvenmeli yoksa yükselen performansa mı güvenmeli demiş. Ne düşünüyorsun abi?
Bence Lakers'ın Kuzma'ya güvenmesi için önce bir sahaya ne kadar aklını verdiğini anlaması lazım ya. Yani çok iyi bir stabilite lazım. Son dönem performansa güvenirse yine yanılabilirler. Yani bu soru özelinde söylüyorum. Bir oyuncuyu zaten sadece bir belli bir bölümdeki performansıyla değerlendirerek, bu eskiden çok yapıldı. O kontratların patladığı dönem patır patır yapıldı. Şimdi korkuyor takımlar tabii. Ağızları da yandı. İyi oldu bir yandan da. Aman abi oynadı falan. Hemen gaza gelmemek lazım. Ben hala şeydeyim. Yine biraz bahsettik. İyi bir fırsat gelirse Kuzma'dan vazgeçilebilir ya. O kadar da vazgeçilmez değil.
Aynen. Zaten hani ben biraz da hep şey diye baktım o sürece. Hani Kuzma vazgeçilmez ki aslında vazgeçilmedi biraz zorlanarak. Hani evet. Pelicans takısında. Yani ben hani onun biraz daha takas değerini koruma ya da ona güven verme falan olarak gördüm bunları. Bence de hani bir Bogdanovic gelir şey olursa, başka da alternatif çok yok ya, cidden yok. Çok araştırdım böyle ESPN trade machine'lerde, bir günümü iki günümü verdim. Bütün yok yani. Gerçekten çok zor ona uygun bir takas bulmak ve Lakers'ın işine yarayacak hem de rakip takımın işine yarayacak bir takas bulmak.
Ya orada
O
rakibin
yüzden...
aptallığına bakacaksın artık yani.
Aynen.
Ne kadar aptallık yapabilirler ona bakmak lazım.
Ayberk'in ikinci sorusu da Frank Vogel övebilir misiniz biraz? Neleri iyi yapıyor? Rotasyon, ses seçimleri, dakika ayarlamaları vesaire. Neler daha iyi olabilir demiş. Ve iyi yayınlar demiş. Teşekkürler.
Yani aslında övdük bayağı
Hı.
ya. Savunma sistemini övdük. Orada oyuncuları doğru rotasyonuna kullanmasını övdük. Ama elinde işte bir sıkıntı var. Onu söyledik. Bunu nasıl çözeceğini bence kendi bilemiyor şu anda. Yani Davis'i 5'e çekip kısa savundurttuğu zaman çember savunmasını kaybetmesi var. Ya bunları da bir şekilde çözecek. Hücumda ama dediğim gibi ben çok net bir anlaşma görüyorum. Bence Fogel'ın hücumda neredeyse etkisi çok düşük. Oraya
Hı.
LeBron James tek başına yönetiyor. Ve bu da Fogel tarafında bence işte o clutch'ta top kullanma, clutch'ta sayı üretme. Hatta long clutch'tan ilk son 5 dakikada 2-3 sayı attığı maçlar oluyor Lakers'ın. Bu çok
Hı.
sıkıntılı. Bunu
Ve büyük maçlarda onların çoğu
evet büyük maçlardı. Yani Fogel buna LeBron James'le nasıl bir sözleşme içinde çözebilir?
da.
En büyük sınavı onun dışında bence hiçbir eksisi yok. O da aslında biz hep oyuncu konuştuk ama sezon başına göre kesinlikle yine o da hakkı verilmesi gereken bir koç. Bu kadar iyi bir savunma nüvesi çıkaracağına ben çok inanmıyordum. Zaten bunu da biraz anlatmıştım. Ama helal olsun yani gerçekten bu işi kotardı. Ha burada asistanların ne katkısı vardır desen hani Kidd'in geçmişini biliyoruz. Ya yani Kidd ne katkı vermiştir ben çok bilmiyorum. Yani muhtemelen ikili diyalog, ikili ilişkiler falan onları yönetiyor olabilir yani çok. O yüzden aslan payı kesinlikle Fogel'ın burada birçok konuda.
Benim en çok öveceğim hani detay olarak biraz detaylara girersek hani Frank Vogel'ın iyi yaptığı en iyi yaptığı şey bence bu rotasyonlar çok sabit. Bazen kötü açıda da sabit ama oyuncular ne zaman gireceklerini, ne zaman onların rolü olacağını ve o rollerde hani sahaya geldiklerinde ne yapacaklarını çok iyi biliyorlar. Hani hem kağıt üstünde de çok, oyuncuların rolleri çok belliydi. Ama uygulamada da bunu hani kesin sınırlarla oturtmuş durumda. Her maçta neredeyse benzer rotasyonlar yapıyor. Çok küçük oynamalarla birlikte. Maç sonlarında biraz hani o gün formda olanları sahada tutmaya çalışıyor. Onun dışında işte ilk çeyrek McGee ile başlıyor. Sonra McGee'yi kenara alıyor. Kuzma'yı getiriyor. Davis 5, LeBron'un işte LeBron Kuzma Davis'in olduğu 5 ile devam ediyor. Sonra LeBron da kenara alıyor. Rondo'yu sokuyor. Da aynı anda yapıyor. İkinci çeyrek başında hep Howard'ı alıyor. Howard bir problem yaşamazsa, yorulmazsa vesaire sonuna kadar oynatıyor. Herkes rolünü o yüzden çok iyi biliyor. Ne zaman gireceğini, ne
Tempoyu da
zaman...
çok iyi ayarlıyor böyle. Yani üçüncü çeyrek temposu. Bak her çeyreğin temposu da belli.
Hı.
Birde nasıl başlayacağız, ikide nasıl gideceğiz, üçte nerede gaza basacağız, dörtte nerede tekrar düşeceğiz, çıkacağız. Bu vitesleri çok iyi ayarlıyor. Evet, o konuda da iyi.
Ya onun dışında da hani genel olarak da mesela sezon başında Lakers maçlara yavaş başlayıp sonra gaza basıyordu. Şimdi hızlı başlayıp sonra ortalarda dinlenmeye başladı. Bir tek bunu hani bütün maça yaymayı nasıl becerir? Bu biraz da tabii ki LeBron'un ve Davis'in önderliğinde olması gereken bir şey. Sadece Vogel'a yazılmaz. Ama bunu ayarlasa daha da iyi olur. Bu maça 48 dakikaya nasıl yayabilir? Belki de cidden sezon sonuna kadar yaymayacak ve playoff'larda yapacaklar bunu. Onu bilemem. Ama şu ana kadar yani beklentilerin üzerinde performans gösterdi. Çünkü çok zor bir konuma gelmişti. Yani çok zor bir role gelmişti.
Ya
Genel
şey de
olarak
iyi
ben...
çeviriyor aslında Fogel. Yani mesela maçın zorlandığı anlarında bile hep cevap verecek doğru rotasyonla sahada kalabiliyor. Evet belli şeyler çok standart gözüküyor olabilir. Ama hani koçun işte oğlum şimdi rakip işte matchup'lar ondan dedim. Aslında Fogel şeyi çok iyi biliyor. Yani rakibin gücüne, rakibin zayıflığını bizim gücümüz bu zayıflıklara nasıl vururu çok iyi hesaplayabiliyor. Evet rotasyondaki hamleleri standart dursa bile bence yaptığı o minik değişiklikler rakipleri çok iyi etkiliyor. Mesela Clippers maçını kaybetmelerine rağmen maçın %80'ini önde götürmeleri hatta bazen 15 sayılarda falan götürebilmeleri bunun başarısıydı. Ha sonunu getirememek de yine biraz Vogel'a yazar ama orada başka sorunlar da var işte. Yani o artık topun paylaşımı vesaire gibi sorunlara geliyoruz orada.
Kral Alex 1907'nin sorusu. Derin Collison'ın bizi tercih etmesi durumunda ben kendi adıma Kuzma'nın fizikli bir kanat ile takas edilmesi gerektiğini düşünüyorum. İkinin free agent olmadığı senaryoyu kastederek söylüyorum demiş. Bunu senin fikrin nedir demiş. Ne düşünüyorsun abi? Biraz Kuzma takas şeylerini düşün. Konuştuk zaten de hani spesifik olarak Kuzma sence bir savunmacı forvetle kafa kafaya takas edilmeli mi Derin Collison gelirse?
Abi bulabiliyorlarsa öyle birini nerede var bana da versinler. Ben de alayım hemen. Bir tane de ev alayım yani. Şey değil. Keşke bulabilseler. Yani işte Divaç kadar bu konuya atlayabilecek. Ya bak şu an hızlıca bir deep chartlara bakıyorum. Sen dedin ya demin bayağı araştırdım falan diye. Yani gerçekten o kadar net savunmacı ve Kuzma'yı verip rahatça alabilecekleri diyorum. Hani sadece teorik olarak da değil bu. Pratikte de çok rahat alabilecekleri. Neredeyse kimse yok. Olanı da vermezler zaten.
Bir
Yani
de
bakıyorum.
şey
Çok
olasılığı
zor.
var böyle hani hem kontratı yakın olduğu için böyle yan parçaları çok kaybetmeden alabileceğin ama tabii ki de burada yine karşı tarafın aptallık yapması gerekiyor. Ki çok aptal mı bilmiyorum da Robert Covington var abi. Öyle.
Ha, Covington evet olabilir,
O
olabilir.
biraz daha
Ama onu da
olabilir.
çok çok şeye bırakmazlar yani. Çok da bedavaya bırakmazlar.
Ki burada bir de şöyle bir şey var ki hani Derin Collison'ın nasıl geleceğini yani nasıl gelip gelmeyeceğini bilmiyoruz ama bunun dışında bir de Derin Collison'ın verebilecekleri şey de hani Rondo'dan daha iyi olacak ama gidip de bizim üçüncü skor opsiyonumuz Derin Collison olmayacak yani o da KCP Green seviyesinde olur gelse bile ve çok iyiydi gelse bile. O yüzden yani Kuzma'nın patlayıcı skorerliğini de arayabilir Lakers öyle bir senaryoda. Bilmiyorum o
Ben
yüzden çok değilim.
ya Kuzma'yı evet vazgeçilebilir dedik ama antisini de söyledik aslında biraz. Yani dedim second unit'le biraz daha entegre ona daha rahat top kullanacak bir alan vermek iyi bir savunmacı dörtlüyle yanında. Bence ondan maksimum almak için de işe yarayabilir. Ha bak şimdi bakarken de şey gördüm hani tabii o da olmaz da Jay Crowder da olabilir. O da bir noktaya kadar işe yarar. Başka ya bak orada Clippers şeyi çok iyi yaptı. Harkless ve işte gerçi Amino başka takıma gitti de Harkless gibi Amino gibi böyle düşük profil savunma iyi savunmacı ama oyuncular da her zaman iş görüyorlar. Bu tarz birini de kapatabilseydi Lakers belki düşük
Aynen.
kontratla falan işe yarardı.
Ben şeyleri çok istiyordum hani bir tanesi tuttu bir tanesi tutmadı şu anda hani böyle Stanley Johnson, Rondale Jefferson gibi boşta olan
Ha
hani
yani.
minimuma kapatabileceğin ve hani sana savunma verirse böyle çok ekstra olacak adamlar vardı yani piyasada. Onlara çok
RHJ çok
yönelmediler
faydalı ya. Ben RHJ
yani şu an.
yıllardır severim ama bir türlü işte o da oturtamadı ya. Yani çok standardı bir bulsa çok gerçekten tam dediğin gibi minimum kontrata şu anda çok iş yapabilecek bir oyuncu olurdu.
İkinci sorusu da Rondo'nun dakikaların azalması gerekmiyor mu demiş ki bence gerekiyor. Sen ne düşünüyorsun?
Ya bunu da konuştuk aslında.
Aynen.
Gerekiyor abi. Rondo şu
Gerekiyor.
haliyle çok zarar veriyor ya. Çok bitik, çok bitik durumda yani. Ya şeyi
Sonra
falan da
da
judgment'ı da gitmiş saha içindeki yani. Karar veremiyor doğru düzgün.
Yani arada iyi maçlar çıkarıyor ama mesela sezon başında %50 ile şut atıyordu. O ara iyi katkı veriyordu ama şutu normale dönecek ya hatta normale dönmesi için ortalamasının normale dönmesi için %10'la falan attı son zamanlarda üçlü. Şu an net zarar. Bir
Ya
soru daha var şimdi.
şeye ekleyeyim buna. Ya detaylarda sorun var zaten. Hani istatistiğe bakınca evet Rondo diyorsun. Yani bir şeyler veriyor ama sahada böyle detaylara bakınca spacing'de falan çok büyük sorun yaratıyor. Yani zayıf tarafta falan çok fazla sıkıntı veriyor Lakers için. Ve şeyleri falan da yanlış yapıyor. Yani drive noktaları yanlış. Spacing'e göre cut noktaları yanlış. Çok hata yapıyor bunlarda.
Lakers TR'den May Goncu kesinlikle katlettim ismini ama May Goncu'nun sorusu Rondo'nun OKC maçındaki performansıyla acaba kendini sezon içinde pek vermeyip playofflara mı saklıyor? Playofflarda buna yakın performans gösterebilir mi? Gösterirse Collison veya Bogey'e ihtiyaç olur mu sizce? Falan. Yani bunları biraz konuştuk ama ben özetlem gerekirse ya OKC maçına bakarak kendini playofflara saklıyor diyen yani bunu bütün topları ondayken yaptı. Biz bütün topları kullan, kendini ritme sok falan şansı vermeyeceğiz zaten. Hani
Kesinlikle yani.
o yüzden o playofflara saklıyordur kesinlikle. Çünkü o tarz oyuncuların genel mentalitesi bu ama kendini playofflara karşı saklamak da bazen o playofflara geldiği zaman kendini hani o seviyeye çıkaramamana da neden oluyor belli bir yaştan sonra. O yüzden ben çok Rondo'ya güvenmiyorum bu konuda. O
Ya
yüzden söyle
bir
abi.
şey diyeceğim de ya Rondo kendini saklayacağı dönemi geçti ya yani. Belki evet başka daha primelarında falan olsa evet abi biraz daha başka bir şey düşünüyordur falan diyebilirdim
O
de.
zamanlar neler yapıyordu ya.
Aynen.
Prime'da 44 atıyorduk Cavs'e falan.
Tabii canım yani o zaman da saklamıyordu zaten kendini. O yüzden şimdi saklıyor falan hani yok abi öyle bir şey yok Rondo'da. Yani Rondo'nun kafasını sahaya vermesi lazım. Biraz fiziğini düzeltmesi lazım. Güçsüz hala. Yani çok kötü şut atıyor zaten. Onlar ayrı konular. Yani en kötü New Orleans dönemine yaklaşsa özellikle New Orleans playoff dönemine hani bak sayısal üretimde de değilim. New Orleans playoff dönemindeki savunma gücü ve hücumda o boş şutları soktuğu döneme yaklaşsa yeterli Lakers'a. Çok da süre almasına gerek kalmaz. Yani Darren Collison gelip 20 dakikalardan 10-12 dakikalara inip o performansı verse yeter. Yani orada Howard mantalitesi lazım biraz. Atmasına çok ihtiyacı yok onun da Lakers'ın. Onun oynatmasına ve savunmasına ihtiyacı var.
Yani her türlü bu oyuncularda ihtiyaç olur diye düşünüyorum ben. Bogey ve Bogdanović ve
Tabii
Collison.
canım. Zar atarak bekleyemeyiz yani onu.
Aynen. DeMarcus Cousins sezon sonunda playoff başında dönebileceği söyleniyordu. Maç eksi olmasına rağmen oynatılır mı, katkı verebilir mi demiş. Ben bir kere bunun olacağına çok inanmıyorum. Aynı zamanda bu Disabled Player Exception denen olaya başvurdu Lakers ve aldı. Onu alman için zaten oyuncunun hiç dönmemesi gerekiyor.
Evet,
Öyle
oynamaması.
kurallar da var. Hani o yüzden şu an şut attığı videolar falan çıkıyor da yani yazın çok daha iyi videoları çıkıyordu. Sonra yürüyerek turnikeye girerken diz bağını kopardı. Bence hani kendi sağlığı için yapmaması gerekiyor bir kere onu.
Abi o riski işte ki tam aynısı değil tabii de işte Durant'te yaşandı. O riske girilmez ya. Girilecek bir risk değil.
Ki
Gerek
Cousins
yok.
daha ağır sakatlıklar yaşadı. 3 senede her yerini parçaladı. Aynı bacakta hepsi de yani.
Evet. Ya onun yerine durup tam iyileşsin belki Lakers'tan bir küçük kontrat daha alıp seneye çok faydalı olabilir ama bu sene yok dönmesinin bir mantığı da yok yani şu takıma ki Howard ve McGee şu anda çember savunması olarak veriyorlar. O yani şeyin Cousins'ın üretimine de ihtiyaç yok şu an şu takımda.
İşte biraz ben sezon başında şey diyordum hani pasörlüğü ve spacing'e katkısı olabilir ve kadroya daha bir esneklik katabilir diyordum da hani yine de hani gelsin ne zaman gelecek? Ritim yakalayana kadar yani bir de diyorum işte kendi sağlığı için yapmaması gerekiyor bence en basiti. Lakers'ın başarılı olmasından önemli mi? Bence onun için önemlidir yani.
Ya kendi için önemli canım. Yoksa zaten prime halinde olsa ya da tepe noktasında olsa zaten hani Cousins'ı tartışacak bir şeyimiz yok. Top kayıplarını tartışabiliriz sadece.
Aynen. Bir de şut tercihlerini vesaire.
Ha evet ya onlar artık şey ikinci.
aynen. Lakers TR'den Bad MF Kır. Bad Mada.
Ha
Neyse
tamam.
şu anda şu anda Lakers'ın başında olsan hemen yapacağın iki hamle ne olurdu? Senin ne olurdu abi iki hamle?
İki hamle ne olurdu? Bir tane kesin ben kanat savunmacısı konusuna geleceğim yine. Sorusu da gelmişti. Hemen ararım. Ama böyle şey ararım. Hani çok büyük bir şey vermeden alabilir miyim? Ya da minimum kontrat bir şeyler bulabilir miyim? Biraz backup olarak işe yarar mı? İkincisi de herhalde Rondo'dan kurtulmak olurdu ya. Bak Kuzma bile demedim yani. Hani Kuzma'yı zaten hani bir şekilde başka imkanım olmadığını düşünüyorum. Kuzma'dan faydalanacağım ama Rondo'yu yollardım yani.
Benim yapacağım ilk şey Divaç'a Bogdanovic takasını yapması şartıyla formasını
Silah
bekletme teklifi
çekerdim
yapardım. Yok, formayı emekle edelim mi abi derdim.
değil
Ya da artık ne isterse yani. İkincisi de ben de Rondo yerine yani Collison artık yani bu senin dini görevinin bir parçası Lakers'ın şampiyonluğu diye şey yapardım, kafalardım.
mi? Ama abi
Kesinlikle.
Divaç'a silah çekmek iyi fikir olabilir ya. Tehditle falan o işi halletmek lazım. Hadi.
O da bu arada yani Sırp milliyetçisi olup o şeylerde silah çeken adamlardan biriydi. O işlere girmeyelim.
Sıçar ağzımızı diyorsun.
Aynen. Son sorumuz abi. Lord Apo'nun sorusu. Kid ile Vogel nasıl bu kadar uyumlu? Ya da takım başarılı da Kid'in meşhur alttan oymaları falan başlamadı mı daha demiş. Yani ben takım başarılı gitmesinin burada çok etkisi olduğunu düşünüyorum. Çünkü Kid hani ben sezon başında dediğim şey hep şuydu. Takım bir yerde kötü gidecek ve orada böyle medya baskısı falan oluşacaktı. Ama takım neredeyse hiçbir yerde kötü gitmedi. O 4 maçlık yenilgi döneminde de işte sakatlıklar vesaire mazeretleri vardı hani en azından. Öyle sunuldu. Hani
Evet.
yenilgilerin mazeretleri biraz. O yüzden hani genel olarak ben başarıyla alakalı olduğunu düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun abi?
Ya zaten sana ilk sorum şuydu galiba o sezonun başında yaptığımız programda. Fogel ne zaman kovulur diye düşünüyorsun demiştim sana. Ya
Evet.
tabii bu işin geyiğiydi. Çünkü ben şeye daha çok korkuyordum. Oğlum Kit bu takım başına geçmesin lütfen. Hani olacak iş değil o. Yani Kit'in tek kerteriz noktası var elimizde. Bucks dönemi ve Bucks'a hücum olarak zaten hiçbir şey katamamıştı. Savunmada da belli şeyleri koyabilmişti. Ki o da aslında ne kadar zihninin dar olduğunu gösteriyordu. Ki ben Kit'e bir noktaya kadar güvenmiştim. Nasıl yaptıysam onu ilk bir herhalde 20 maç falan da o. Bir değişiklik yani, çünkü ben şeyi seviyorum. Değişiklik yapabilen, değişim yapabilen koçu seviyorum. Kit de o kötü sezonundan 20-25. maçından sonra bir değişime girmişti. Hah dedim, bak bir, en azından bunu görmüş diyebilmişim. Çünkü bazı koçlar çok muhafazakar oluyor ve kesinlikle adım atmıyorlar. Zaten kovuluyorlar sonra. Ama Kid'in ben şu takıma ne verdiğini düşünüyorum dersen, demin de dedim yani öyle işte oyuncularla ilişki, birebir idman falan, bilmiyorum. Çok da fazla bir şey katmıyordu şu takıma. Ki zaten hücum tarafının ben hiçbir koçun elinde olduğunu düşünmüyorum Lakers'ta.
Ben de abilik olduğunu düşünüyorum biraz. Ya zaten LeBron'la onların 2008
Tabii.
takımından da, hatta Howard'la da geçmişi var. O, öyle bakarsak. Ben de biraz daha abilik olsun işte, ne bileyim, veteran bir rol oyuncusu gibi şu an geliyor bana. Hani detaylarını doğal olarak bilmiyoruz. Sonuçta antrenmanlarda ne konuşuluyor, ne yapılıyor bilmiyoruz da, dışarıdan benim de gözlemim bu yani biraz.
Aynen.
Teşekkür ederim abi. Bayağı
Ha,
bir
bitti mi
saati
sorular?
geçtik.
Evet,
Aynen.
geçmişiz.
Son soruydu. İşte keşke o senin o güzel, o bence çok iyi bir yayındı bu arada ya. O kaybolması çok iyi olacaktı hani genel olarak da. Ki onu bence bir arada tekrar bir düzenle. Tüm
Onu
o
şeyini
şey.
yapacağım. Şeyden playofflardan önce bir tane daha yapacağım.
Playofflardan
Takımlarınızı
önce çok.
hem de playoff şanslarını konuşacağız hem sezonu değerlendireceğiz.
O da olur. Yani o yayını şey olsa, bulabilseydik daha detaylı bir şekilde hani şey
Ya ben
yapacağız.
onu highlight etmedim muhtemelen. Highlight etmeyince Twitch 60 gün sonra siliyor, gitmiş orada.
Aynen. Tekrar teşekkür ederim abi katıldığın için.
Ben
Ağzına
teşekkür ederim.
sağlık.
Çok sağ ol davet ettiğin için,
Bizi
sağ ol.
buraya kadar dinleyen herkese teşekkür ederiz. Hoşça kalın.
Görüşürüz.